Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam inşallah bu programımızda kul hakkı konusunu dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız. Kul hakkı tabii hani haklar meselesinin, haklar konusunun başlığı altında işlenecek kul hakkı ama bu hakların da birçok detayları da var. Birçok şeye karşı insanın hakları oluşuyor. Yani canlı cansız. İnşallah bunu bu programda sizlerden dinlemiş olacağız. Ve aynı zamanda bir de Allah hakkı var. İnşallah onu da sizlerden dinlemiş olacağız hocam. Buyurunuz.
Evet, bismillah. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat isimli eserinde buyurur ki, haklar ikiye ayrılır. Birincisi Allah hakkı, ikincisi kul hakkı. Namaz, oruç, hac gibi şeyler Allah'ın bize emridir, Allah hakkıdır. Bir de kul hakkı meselesi var. Bir insandan borç almışız, geriye vermemişsek bu kul hakkı oluyor. Bir insanın ayağına basmış isek kul hakkı oluyor. Tabii kul hakkı daha çok çeşitleri var da en basit olarak böyle söyleyebiliriz. Ve İmam Rabbani diyor ki, ahirette hesap gününde Cenab-ı Hak efendim insanlara hesap soracak. Orada eğer Allah hakkı eksiğimiz varsa, yani namazımızda, orucumuzda, işte paramız varken hacca gitmemişsek vesaire, ya Rabbi affet deriz. Cenab-ı Hak Rahman'dır, Rahim'dir. İnşallah affeder. Ama konu Allah hakkı değil de kul hakkı ise, yani dünyada birisinden borç almışız da geri vermemiş isek veya birisinin ayağına basmışsak, ensesine vurmuş isek, bu doğrudan kul hakkı oluyor. Cenab-ı Hak bunları affetmiyor. Diyor ki, eğer namazın eksikse gel affedeyim. Orucunda eksiğin varsa gel affedeyim. O benim işim diyor Allah-u Teala. Ama birisinden para almışsın, vermemişsin. O kul hakkı benim işim değil. Git o kardeşini bul, onunla helalleş diyor. O kişiyle helalleş. Ama o günde öyle hiç kimse kolaydan helalleşmez. Çünkü herkes kendi defterini doğrultmak, hesabını kurtarmak, sevap kesesini ağır getirmek, herkes kendi paçasını kurtarma derdinde. Öyle diyor İmam Rabbani. Allah Rahman'dır, Rahim'dir, merhametlidir, affeder. Ama insanlar zalimdir, merhametli değildir, affetmezler diyor. Zaten ayet-i kerimede o gün kişi kardeşinden kaçacak. Yani hesap gününde aman gelip de benim hakkımı benden hak almasın diye kişi kardeşinden kaçacak. Annesinden kaçacak, babasından kaçacak, hanımından kaçacak. Aman bunlar gelip de benden kul hakkı isterler diye. O gün böyle zor bir gün, hesap günü. İşte onun için diyor İmam Rabbani, kul hakkından daha çok sakınmak lazım. Yani terazi tartarken, mesela tüccarız. Bir mal satıyoruz, ölçerken, tartarken yanlışlık yapmamaya dikkat edeceğiz. Mümkün mertebe hassas olmak. Çünkü namaz eksimiz varsa Allah-u Teala affeder ama bir metrelik malı satacağımız zaman 90 santim, 80 santim verdik veya işte 1 kilo yerine yanlışlıkla az verdik. Yanlışa değil de bilerek az vermişse kul hakkı oluyor. Efendim, bunlar daha tehlikeli. Ahirette daha büyük vebal. Onun için kul hakkı gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Bu kul hakkı ile ilgili kaynaklarımızda bir yarım elma hikayesi var. Yarım elma kıssası. Bu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin babası Sabit ile ilgili bir hikaye. İmam-ı Azam'ın ismi Numan, babasının ismi Sabit. Bu Sabit gençliğinde bir dere kenarında giderken dere üzerinde akıp gelen bir elma görüyor. Dere sürüklemiş. Alıyor elmayı, yarısını yiyor. Sonra düşünüyor, bu elma benim değil. Acaba kul hakkı oldu mu? Derenin akışının tersine doğru yürüyor, yürüyor. Bakıyor, bir bahçe, bahçe kenarında bir elma ağacı. Elmalar sarkmış dereye doğru. Olsa olsa bu ağaçtan düşmüştür bu elma, dereye diyor. Bahçenin sahibini buluyor. Diyor ki, ben aşağılarda giderken suyun akıntısıyla gelen bir elma buldum, aldım, yarısını yedim. Herhalde sizin elma olabilir. Hakkınızı helal edin. Bahçe sahibi, yok diyor, helal etmem. Sabit, ne isterseniz yaparım. Yeter ki ahirete bu kul hakkı kalmasın diyor. Çünkü kul hakkı gerçekten zor bir şey. Bahçe sahibi diyor ki bir şartla hakkımı helal ederim. Benim bir kızım var. Kör, sağır, topal, dilsiz. Eğer onunla evlenmeyi kabul edersen hakkımı helal ederim. Sabit düşünüyor. Kör, sağır, topal, dilsiz bir kadınla bir ömür geçer mi? Ama kul hakkı daha tehlikeli. Vebal çok büyük. Peki diyor, razı oldum diyor. Neyse, işte gıyaben nikah yapılıyor falan. Eskiden öyle yani, gelini görmeden nikah bile gıyabi oluyormuş. Ondan sonra düğün işleri bitiyor, eve giriyor, bakıyor ki sapsağlam bir kız. Kör değil, sağır değil, topal değil, dilsiz değil. Ben herhalde yanlış bir eve geldim diyor. Dışarı kaçıyor, babasını buluyor. Diyor ki sizin kızınız yok içeride. Babası diyor ki o benim kızımdır. Kör dedim, günaha bakmaz. Sağır dedim, günah olan şeyleri dinlemez. Dilsiz dedim, günah olan dedikodu, gıybet konuşmaz. Topal dedim, günah olan yerlere yürümez ila ahir. Velhasıl işte bu evlilikten bir çocuk dünyaya geliyor. İsmini Numan koyuyorlar. Numan bin Sabit, sonraki dönemde İmam-ı Azam Ebu Hanife oluyor diye bu çocuk. Böyle bir yarım elma hikayesi vardır. Bu kul hakkından kaçmak, sakınmak gerektiğini anlatan bir hikayedir. Gerçekten olmuş mudur, hikaye midir? Çünkü ayet değil, hadis değil. Belki üretilmiş de olabilir. Önemli değil. Hikayelerin içinde ana fikir nedir?
Ders çıkarmak. Heh,
ders çıkarmak için dinlenir. Yani olmuş mu, olmamış mı diye sorulmaz da bu hikaye, bu kıssadan ne hisse alacağım diye. Hisse almak için, ibret almak için, ders çıkarmak için dinlenir. Ve hakikaten güzel bir kıssadır. Kul hakkının önemini vurgulayan bir kıssa.
Hocam peki bazen dua edilirken bilip bilmediğimiz, eğer kul hakkı varsa Allah'ım işte o hakları da bizim üzerimizden al, helal olmasını diliyoruz gibi böyle imamlar veya hocalar dua ediyorlar. Bilmediğimiz kısmı orada. Mesela insan bilmeden kul hakkına girebilir mi?
Girebilir. Yani tartarken yanlışlıkla bir kilo vereceği yerde işte 800 gram vermiştir. Bile bile verirse zaten doğrudan kul hakkı. 800 gram vermişse yanlışlıkla gene kul hakkı oluyor. Gene kul hakkı oluyor ama yanlışlıkla olduğu için belki telafisi daha mümkün olabilir. Yani Allah-u Teala hani bu bir şekilde bilerek değil, kasten değil. Çünkü bir hadis var. Ümmetimden hata ve nisyan kaldırıldı diye. Yani hata ile bir şey yapmışsak, hata ile, bilerek, kasten değil veya unutarak yapılmış olanlar kaldırılmıştır diye bir hadis vardır. Dolayısıyla ama bir tarafta da karşı tarafta bir mağdur kişi var. Onun için onun hükmü ne olur? Onu fukahaya sormak lazım. Şimdi ben buna fetva vermeyeyim. Yani hata, şimdi abdest, namaz mesela Allah hakkı. Namazdan önce abdest alıyoruz. Sağ kolumuzu yıkadık, sol kolumuzu yıkamayı unuttuk. Bak işte unutma. Hadise göre ümmetimden hata ve nisyan, yani unutarak yapılan şeyler vebali, günahı yok diyor hadis. Allah-u Teala onu affeder. Çünkü senin niyetin abdest almak idi. Sehven, unutarak sol kolunu yıkamayı unuttun. Allah onu affeder. Abdestli olarak seni kabul eder. Çünkü karşıda bir insan yok. Allah var. Bu Allah hakkı namaz. Diğerinde ise, ticarette ise karşıda bir kişi var. Karşıda bir kişi var. Sen unutarak bile yapsan, yanlışlıkla bile yapsan neticede karşıda bir mağdur var. Bir kilo parası vermiş sana, sen ona yarım kilo mal vermişsin. Efendim unutmuştum. Yani unuttur ama karşıda bir de mağdur var. Dolayısıyla kul hakkı işi biraz karışık Akif'cim. Onu fukahaya sormak lazım. Ben burada fetva vermeyeyim. Ama unutarak veya hataen yaptığımız şey Allah hakkıysa o kolay. İnşallah Allah-u Teala onu affedecek. Hadis öyle diyor. Şimdi kul hakkın meselesinden birisi de komşu hakkıdır. Komşu da bir kuldur. O da kul hakkı oluyor. Mesela hadis-i şerifte komşusu açken tok uyuyan bizden değildir diye bir hadis-i şerif var. O da komşunun bizdeki hakkı. Şimdi komşuya ilgilenmek gerekiyor. Mesela Bayezid Bistami Hazretleri'nin komşusu mecusiymiş. Yani ateşe tapıyormuş. Adam bir vesileyle başka bir şehre gitmiş. Evde hanımı çocukları kalmış. Fakat eskiden fakirlik çok. Yakacak bir kandilleri, mumları olmadığı için Ev karanlık oluyormuş akşam. Ufak çocuk da korkup ağlıyormuş. Bayezid Bistami bu mecusi aileye, komşusuna her akşam birkaç mum veya bir kandil göndermiş. Aydınlansınlar da rahat etsinler diye. Bir süre sonra işte o komşu adam gittiği bölgeden geri dönmüş. Hanımına sormuş, işte ne yaptınız ben yokken falan. Hanımı da demiş ki işte vallahi biliyorsun fakirlik. Yakacak kandilimiz yoktu, mum yoktu evde, ışık yoktu. Çocuk da korkup ağlıyordu. Ama bizim bu Müslüman komşumuz Bayezid Bistami her akşam bize bir kandil gönderdi veya birkaç mum gönderdi. Aydınlandık, çocuğumuz da rahat etti deyince gönlü yumuşamış bu mecusi adamın. Demiş ki Bayezid'in madem ki ışığı evimize geldi, biz de bu mecusilik karanlığında kalmayalım demiş. Ve ailesiyle birlikte Müslüman olmuşlar. Bakın komşuya ilgilenmek, komşu hakkına riayet etmek bir ailenin kurtuluşuna, Müslüman olmasına vesile olabiliyor. Yine bununla ilgili Rebi Molla kısası vardır. Bu da 20. yüzyıl başlarında yaşanmış bir olay. İstanbul'da Erenköy civarı eskiden böyle bağlık bahçelik evlermiş. Yani geniş bahçeler, içinde evler olurmuş, bağlar. Rebi Molla isimli bir zat, Allah'a ölen 1930'lu yıllar olabilir, 40'lı yıllar olabilir. Orada evi varmış, evinin geniş bahçesinde bağ evi gibi. Birkaç ineği varmış. Bir de yanda komşusu da Ermeni. Bir akşam bu Rebi Molla elinde bir bakraç, bir kova süt ile Ermeni komşusuna gitmiş. Demiş ki, kapısını çalmış. Demiş ki komşu, bu süt size ait. Ermeni sormuş, hayrola nereden icap etti diye. Rebi Molla demiş ki, bugün bizim inekler bahçede otlarken yanlışlıkla sizin tarafa geçmişler. Sizin bahçeden de biraz ot yemişler. Bu süt sizin bahçenin otlarından hasıl oldu. Bu sizin hakkınızdır, kul hakkı olur. O Ermeni demiş ki, ya komşu olsun ne olacak yani, gerek yok. Hayvandır, yanlışlıkla geçer falan. Yok demiş, olmaz. Bu sizin hakkınızdır, bu sütü size vereceğim. O Ermeni komşu bu Rebi Molla'nın komşu hakkına, kul hakkına bu riayetinden çok etkilenmiş ve o Ermeni komşu Müslüman olmuş. Bu 20. yüzyılda, yani 50 yıl önce veya 60 yıl önce yaşanmış bir olay. Yine komşu hakkı ile ilgili başka bir rivayet veya başka bir menkıbe Tezkiyetül Evliya'da geçen Şamlı Ali bin Muvaffak menkıbesi. Şamlı Ali bin Muvaffak bir ayakkabı tamircisi. Ayakkabı tamiriyle geçimini sağlamaya çalışan gariban bir insan. Hacca gitmek istiyor fakat parası yok. Yıllarca gidemiyor. Derken işte 3 kuruş 5 kuruş biriktire biriktire 30 yıl sonunda ancak hacca gidip gelecek kadar bir miktar parası birikiyor. Tam hacca gideceği dönemlerde hanımı hamileymiş. Yan komşudan da et kokusu gelmiş. Yanındaki komşusu demek ki et pişiriyor. Aşermek derler ya kadınlarda, hamileyken aşermiş, canı istemiş. Demiş ki kocasına, ayakkabıcıya, yandaki komşudan et kokusu geliyor, biraz isteyebilir misin? Bu ayakkabı tamircisi komşusuna gitmiş. Demiş ki komşu, bizim sizin evden bizim eve yemek kokusu gelmiş. Biraz yemek alabilir miyim? Bizim hanım hamile. Komşu ağlamış. Demiş ki benim çocuklarım günlerden beri aç idi. Ölümle yüzle gelmişlerdi. Ben de sokakta ölmüş bir hayvan leşi buldum. Ölmüş, kendinden ölmüş hayvan eti yenmez. Leştir ama ne yapayım, çocuklar ölecekler açlıktan. Mecburen bir miktar ondan et kestim, getirdim. Tencereye attım. Şu anda o pişiyor. Sizin paranız varsa bu et size helal olmaz. Söyleyeyim baştan. Bizim çocuklar ölümle burun buruna geldiği için bizimkilere zaruret halinden dolayı helaldir. Ama size paranız varsa helal olmaz diyor komşusu. Bunu duyunca ayakkabıcı gidiyor evine. Hac için biriktirdiği parayı getiriyor komşusuna. Buyur komşu diyor, al bu parayı, çocuklarına helal rızık edir. Ve ellerini açıyor. Ya Rabbi diyor, benim niyetim biliyorsun. Ben 30 yıldır bu parayı hac için biriktiriyordum. Ama komşumun hali de ortada. Hadis-i şerif de belli. Komşusu açken tok uyan bizden değildir diye. Ya Rabbi diyor, sen bilirsin. Yani bizim artık bir 30 sene daha para biriktirmeye imkanımız olmaz herhalde. Artık bizim de hacımız bu olsun diyor. Bu komşuya verdiğimiz ikram para. artık bizim haccımız gibi olsun diye öyle dua ediyor ve içine geçiriyor. O yıl hacca gitmiş olan Abdullah bin Mübarek hacda haccı bitirdikten sonra Mekke'de biraz uyumuş, rüyasında iki melek konuşuyorlar. Bir melek diğerine diyor ki bu sene kaç kişi hacca geldi, kaçının haccı kabul oldu diyor. Diğer melek diyor ki bu sene hacca gelenlerin hepsinin Cenab-ı Hak haccını kabul etti. Bir de Şam'da bir ayakkabı tamircisi var, Ali bin Muvaffak diye, hacca gelemedi ama Allah-u Teala onun da haccını kabul etti. Ona da hac sevabı verdi. Şimdi iki melek böyle konuşuyor rüyada. Bu rüyayı gören Abdullah bin Mübarek merak ediyor. Bu Şamlı ayakkabıcı hacca gelmediği halde acaba nasıl haccı kabul oldu, ne yaptı da Cenab-ı Hakk'ın rızasına erdi. Ve Şam kervanına takılıyor, Mekke'den Şam'a geliyor. Orada bu ayakkabıcıyı buluyor. Diyor ki ben hacdaydım, böyle böyle bir rüya gördüm. Sen hacca gelmediğin halde Cenab-ı Hak senin haccını kabul etmiş, sana hac sevabı vermiş. Sen ne yaptın deyince ayakkabıcı işte bu hadiseyi anlatıyor. Komşuma diyor parayı verdim gibilerden. Bütün bunlar menkıbedir işte, ama ibretli menkıbeler. Yani komşu hakkına riayet edersen
Allah-u Teala
sana hacca gitmiş gibi niyetine göre karşılığını verir anlamında. Efendim bunlar önemli böyle hikayeler, önemli kıssalar.
Tabii şimdi modern hayatta da hocam komşuluk hakkı daha farklı bir boyut aldı. Yani apartmanlarda yaşıyoruz artık, işte eskisi gibi bir mahalle havası da yok oturulan birçok yerde. Ve apartmanlarda yaşayan insanların da komşuluk hakkı biraz daha günümüzde ferdiyetçi yaşamdan dolayı maalesef şey oluyor. Sadece mesela işte bir üst katta birisi gürültü yapıyorsa çıkıyor, az gürültü yapsın çocuklar işte bilmem ne vesaire. Hani haklar birbirine öyle bir şey ki yani insanlar artık selam bile az veriyor yani kul hakkını.
Tanımıyor.
Evet.
Büyük şehirlerde özellikle apartman hayatında kimse kimseyi tanımıyor. Ve o gürültü de kul hakkı oluyor işte. Yani gürültü yapıyor isek o da komşumuza karşı bir kul hakkı oluyor. Çünkü eskiden işte herkesin evi müstakildi, bahçeli evlerdi. Başka komşusunun gürültüsünü fazla duymuyordu ama şimdi öyle değil. Evler bitişik. Arada bir duvar var. Televizyonun sesini fazla açarsan komşu rahatsız oluyor. Onun için bunlar da kul hakkı, bunlara da riayet etmek lazım, dikkat etmek lazım. Bugün belki hem böyle gürültü vesaire konularında komşuyu rahatsız etmemek hem de tanımak gerekiyor. Ama işte komşu da sizi tanımak isteyecek size yani. Eğer gönlünü açmış ise, açarsa siz de önce selam verirsiniz. Sonra biraz muhabbet edersiniz. Sonra evinize misafir alırsınız. Misafir gidersiniz. Bu karşılıklı, ama adam sizin verdiğiniz selamı almıyorsa, bir de öyleleri var Akif'ciğim.
Evet.
Verdiğin selamı almıyor. Şimdi yani benle konuşma diyor. Benle diyalog kurma diyor. Komşu ama o zaman kilitliyor kendisini. Yani büyük şehirlerde bir de böyle problemler var. Allah iyi etsin. Evet, kul hakkı tabii ki çok çeşitli. Komşu hakkından biraz bahsettik. Onun haricinde işçi hakkı ve patron hakkı, bunlar da kul hakkı. Yani biz eğer patronsak, bir işverensek, yanımızdaki işçiden de mesulüz, sorumluyuz. Eğer çok az maaş veriyor da onu mağdur ediyorsak, işçimizi mağdur ediyorsak, o da bir kul hakkı oluyor. Efendim devlet bu kadar asgari ücret belirlemiş, ben ne yapayım? Ben de bu kadar veririm diyerek kendimizi kurtaramayız. Devlet içki de üretiyor. Dinen helal mi? Hayır, haram. Onun için en azından bu kişi karnını doyurabilir mi? Aile geçindirebilir mi? Çocuğu hasta olunca bir aspirin alabilir mi? Bunun hesabını yapmak durumunda patron. İşçin hasta çocuğuna bir aspirin alamıyorsa demek ki bir şeyler yanlış. Sonra bir de patron hakkı var. Yani işçi de patronun hakkını koruyacak. Bazı böyle zalim işler varmış. Patronun işte fabrikası var. Adamcağız üretim yapacak. Gidiyor Avrupa'dan veriyor $1 milyon, $2 milyon büyük bir makina getiriyor. Fabrikasına kuruyor. Zalim işçi İçine bir çivi atıyor. Makine haşat. 2 milyon dolarlık makine gitti. Yani bunlar da varmış hakimciğim. Yani biz sadece hep işçinin hakkı gasp ediliyor gibi anlamayalım. Bazen patronların da böyle mağdur edildiği oluyormuş. Ve işçi patronunun malını zayi etmemek için çalışacak. Çünkü o patronun malı onda emanettir. Şöyle bir hikaye var. Hazreti İsa işte yolda giderken bir kabir görüyor. Şöyle bir tefekkür ediyor. Kalp gözüyle kabirdeki kişinin azap gördüğünü, azap çektiğini hissediyor. Soruyor o kişiye, sen niye azap çekiyorsun? O kişi diyor ki, ben dünyada hamal idim. İşte bir kişinin odunlarını taşıyordum sırtımda. Odunlardan bir kıymık, bir parça kopardım. Kürdan gibi dişimi kurcaladım ve onu attım. Şu anda onun hesabını veremiyorum. Çünkü o odunlardan kopardığı kıymık, onu taşıttıran patronun malıydı. Yani kürdan kadar bile koparıp atsan zayi etmiş oluyorsun. Bakın bu da bir kıssadır, hikayedir. Ne anlıyoruz? Demek ki işçi de işverenin malını zayi etmeyecek. Yoksa o da kul hakkı olur. Patrona karşı kul hakkı. Sonra kul haklarından bir tanesi de öğrenci hakkıdır. Eğer biz eğitimciysek, öğretmensek, o öğrencilerden mesulüz. Bize onlar emanet. Annesinin babasının bize emaneti. Onlara en iyi şekilde dersi öğretmek, dersi sevdirmek bizim vazifemizdir. Dersi iyi öğretmiyorsak, geçiştiriyorsak, iyi anlatmıyorsak öğrencinin bizde hakkı olur. Veya bize maaş veren devletin hakkına geçmiş oluruz, değil mi? Devlet diyor ki şu kadar 40 dakika, 50 dakika ders anlatıyor. Sen 20 dakika anlatıyorsun, 20 dakikasını boş geçiriyorsun. Ne oldu? Aldığın maaşın %50'si hak etmemiş oluyorsun. Onun için yani hem devlete karşı hem o öğrenciye karşı bir hak ortaya çıkıyor. Ha, öğretmen dersi sevdirmeli öncelikle. Daha önce programlarda konuşmuşuzdur. İşte ortaokul yıllarındayken veya ilkokul son sınıftayken bizim kız geldi bir akşam, baba dedi, yarın din kültürü ve ahlak dersinden imtihanımız var. Öğretmen bazı sorular yazdırdı. Dedi ki kitabınızda bunların cevabı yok. Din kültürü kitabında yok. Dışarıdan araştırın. Yarın imtihanda soracağım. Sana sorabilir miyim dedi. Sor bakalım, ne soracakmış öğretmen dedim. Soru 1. Hazreti İbrahim kaç yaşında öldü? Dedim bu ne kadar saçma bir soru. Yani kaç yaşında ölürse ölsün. Yani 70'te ölse ne değişir? 80 yaşında ölse ne değişir? 100 yaşında ölse ne değişir? Kuru bir tarihtir, rakamdır. Ezberlersin, 3 gün sonra unutursun. Hazreti İbrahim'i anlatıyorsa onun Allah'a teslimiyetini, Allah'a bağlılığını anlatın. Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssaları var. Onları anlatsın. Oradan ibret alın, ders çıkarın. Neyse, soru 2. Peygamber Efendimiz süt annesinin yanında kaç yıl kaldı? Vallahi 4 yıl mıydı, 5 yıl mıydı okumuştuk ama dedim unutmuşuz. Sen de unutacaksın dedim. Çünkü kuru bir rakam. Ezberlersin, 15 gün sonra unutursun. Oysa Peygamber Efendimiz'in ahlakını, şahsiyetini, karakterini böyle kıssalar üzerinden, hadisler üzerinden güzel örnekleriyle anlatsa öğretmen, o çocuklar ortaokuldaki, ilkokuldaki o çocuklar oradan peygamber ahlakı öğrenecek. Bir ahlak öğrenecek. Ama kuru bilgi. Üçüncü soru ne dedim? Üçüncü soru, Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamber ismi geçiyor? Bakın gene rakam. İşte 27 mi, 28 mi? İşte Lokman peygamber miydi, değil miydi? İtiraflar da var. Yani kuru tarih veya kuru rakam. Ezberlersin, 10 gün sonra unutursun. Bir şey yaramaz. Onun için böyle kuru bilgi yığmayacak öğretmen. Dersi sevdirecek. Örnek, bol bol örnek verecek. Onun için bakın, bak radyoda bol bol menkıbe anlatıyoruz, kıssa anlatıyoruz, örnek veriyoruz ki bunlar akılda kalıcı olur, insanlara faydalı olur. Ama kuru bilgi, kuru tarih, kuru rakam ezberleriz. 5 gün sonra, 10 gün sonra unuturuz, hiçbir şey yaramaz.
Bunun bir de hocam dini yaşantıya da çok fazla bir etkisi yok. Geçen tabii bir hocamız söylemişti, yani din kültürü ve ahlak bilgisi ya dersin ismi. Yani dini kültür olarak öğretiliyor, ahlakın da bilgisi veriliyor. Ne ahlaklı bir, yani o eğitimden geçen öğrenci ahlaklı bir yaşam sürmeyi kendisine böyle bir şey gibi içiyor. Hem de dini yaşama, yani kendi manevi anlamda olsun, diğer dinin kendi içindeki kurallar olsun, bunu yaşamayı değil de bunun sadece bir kültür.
Bilgi.
Yani bilgi.
Sınıfı da, geçmek için o da. O evet. Bilgi de sınıf geçmek için.
Ve geçerken de bu tarz sorularla geçiyor o da. Evet.
Yani. Yani çok maalesef arızalı bir eğitim sistemimiz var. Öğretmen öncelikle dersi sevdirecek. Ha din dersi değilse o da aynı şekilde. Matematik hocası sevdirecek. Tarih hocası, fizik hocası, hepsi, kimya hocası, hepsi dersini sevdirmekle mükellef. Çünkü öğrenci severse bir şekilde öğrenir. Kulağını açar, kalbini açar, daha iyi öğrenir. Veya dışarıdan gider öğrenir. Ondan sonra öğrenci hakkı meselesinden birisi bu. Yani kul hakkı meselesinden konuşuyoruz ya. Kul hakların bir tanesi, dersi güzel anlatmıyorsa, kuru bilgiyle öğrenciyi bezdiriyorsa, öğrencinin hocası üzerinde hakkı oluşur. Bu da bir kul hakkıdır. Sonra Gönelli Mehmet Efendi, zaman zaman anlatıyorum, Ahmet Bülbül isimli bir talebesi varmış İstanbul Fatih Üçbaş medreselerinde. Belki 50'li yıllar olabilir, 60 yıllar olabilir. Orada bir cuma akşamı talebesine diyor ki Gönelli Mehmet Efendi, oğlum diyor, arkadaşlarının yıkanacak çamaşırlarını topla, iki çuval yap, bize gidelim. Bu öğrenci topluyor yıkanacak çamaşırları, iki çuval yapıyor. Birisi hocanın sırtında, birisi talebenin sırtında. Hocanın evine gidiyorlar. Eve varınca Gönelli Mehmet Efendi bu talebesine diyor ki, oğlum Ahmet, biz diyor her hafta sonu Hacı yengenle beraber bu çamaşırı yıkardık. Ama bu hafta sonu Hacı yengen çok hasta, yataktan kalkamıyor. Seni yoracağız ama diyor, beraber yıkayalım bu hafta sonu. Talebe diyor ki, hocam yıkamasını yıkarız ama her hafta size zor olmuyor mu böyle diyor. Gönelli Mehmet Efendi diyor ki, oğlum arkadaşların Anadolu'dan gelmiş, güzel yıkamayı bilmezler. İşte biz yardımcı oluveriyoruz. O yıllarda çamaşır makinesi yok, elde leğende yıkanıyor bir sürü öğrencinin çamaşırı, Akifçiğim. Yani ve her hafta sonu işte bir hocanın fedakarlığı. Yani bu hocanın hakkı ödenir mi?
Evet.
O da hakkı ödenmez. Yani işte öğrenci hakkı, hoca hakkı meseleleri, böyle şeyler var. Sonra bu kul hakkı meselelerinden bir tanesi de yetim hakkıdır. Etrafımızda yetim insanlar varsa onları korumak, kollamak da bizim vazifemiz. Devlet koruyorsa devlet de koruyacak. Devlet korumuyorsa, komşumuz ise o yetim veya yakınımızda bir insansa, onu korumak, kollamak da Müslümanın vazifesi. Bir Hakim Ata'nın, Hoca Mehmet Yesevi'nin müritlerinden Hakim Ata'nın Kudekname diye bir eseri var. Orada bir yetimle ilgili olay anlatılıyor. Bir bayram günü Peygamber Efendimiz evinden çıkıyor, bakıyor sokakta çocuklar eğleniyorlar. Kimisi deveye biniyor, kimisi ata biniyor, kimisi oynuyor, kimisi güzel elbise giymiş falan. Bir tane çocuk böyle üzüntülü vaziyette oturuyor yolun kenarında. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o çocuğun yanına yaklaşıyor. Oğlum sen niye oynamıyorsun diyor. O çocuk diyor ki, ben yetimim. Benim babam yok. Benim kimsem, annem yok. Bana güzel elbise alan kimse yok. Beni deveye bindiren kimse yok diyor. Peygamber Efendimiz onu evine götürüyor. Ona güzel elbiseler bulup giydiriyor çocuğa. Ve ben senin manen baban olsam, Ayşe de senin manen annen olsa razı olur musun diyor. Çocuk razı olurum diyor. Çok memnun oluyor. Bu hadiste bu kadar kısım var. Bazı rivayetlerde bunun devamı da var. Bir hikaye gibi. Çocuk diyor ki, ama diyor benim develerim de yok diyor. Öteki çocuklar bayram günü deveye biniyorlar, eğleniyorlar. Benim devem de yok diyor. Bunun üzerine hikayeye göre Peygamber Efendimiz o yetim çocuğu sırtına bindiriyor. Gel diyor, ben bugün senin deven olayım. Çocuğu da sırtına bindiriyor ve sokakta gezdiriyor. Sahabe görüyorlar. Ya Resulallah, bugün bayram günü, sizin işiniz gücünüz vardır. Yani bu çocuktan kurtulsanız falan diyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben bugün bu çocuğun devesiyim. Eğer beni özgür etmek, azat etmek istiyorsanız bu çocuğa bir şeyler verin de beni ondan satın alın diyor. İşte bir sahabi gidiyor, evinden işte 8 tane ceviz getiriyor, çocuğa gösteriyor. Çocuk diyor, oğlan diyor, şu 8 cevizi alıp şu deveni bana satar mısın diyor. Çocuk cevizleri görünce hemen peygamberimizin sırtından iniyor. Tamam diyor, sattım diyor. Cevizleri alıp gidiyor. İşte böyle bir hikaye. Bazı tefsir kitaplarında Hazreti Yusuf'un kuyudan çıkıldıktan sonra Mısır'da çok ucuz fiyata satıldığına ilgili bir ayet var. O ayetin tefsirinde Peygamber Efendimiz işte bu hadiseyi anlatıp Yusuf ucuza satılmıştı. Ben de işte 8 cevize satıldım. Ben de ucuza satıldım dediği şeklinde bazı tefsirlerde bir rivayette vardır. Hikaye gibi anlatılır daha ziyade. Ama bir yetimin gönlünü almak meselesi var burada. O da çünkü hak. Yetim hakkı. Efendim yetim hakkından sonra hayvan hakkı da var. Yani kul hakkı dedik ya, hayvanlar da Allah'ın kulu. Kul haklarından birisi de hayvan hakkıdır. Bizim ülkemizde güzel bir adet var. Böyle kar yağar da uzun süre yerde kar kalırsa işte sokak hayvanları, kuşlar, kedi köpek gibi sokak hayvanları aç kalmasın diye insanlarımız böyle yiyecek bırakırlar karın üzerine. Hatta bazen belediyeler işte böyle ormanlara, devlet yahut da bir yerlere yani ormandaki hayvanlar aç kalmasın diye yiyecek bıraktıklarını duyuyoruz. Bu güzel bir şey. Çünkü hayvanlar da Allah'ın kulu. Onların da hakkı var. Ahmet el-Rifai ile ilgili şöyle bir menkıbe anlatılır. Mutasavvuf Allah dostlarından Seyyid Ahmet el-Rifai bir sabah gece vakti işte teheccüd namazı kılmış. Sonra evradı ezkarla zikirle meşgul olmuş. Derken ezan okunmuş. Evinde kalkıp namaza gidecek camiye. Fakat bakmış paltosunun veya cübbesinin oturduğu zaman sarkar ya, sarkan kısmına bir kedi gelmiş uyumuş. Şimdi demiş ayağa kalksam cübbeyle bu vaziyette bu kedi yuvarlanacak, uyanacak, uykusu bozulacak. Rahatsız olmasın diye hanımından bir makas istemiş. Makasla o cübbesinin etek kısmını, kedinin uyuduğu kısmı kesmiş. Kesik vaziyette gitmiş dışarıya camiye. Sabah namazını kılmış. Tekrar eve gelmiş. Bakmış geldiğinde kedi uyanıp gitmiş başka yere. Tekrar o bez parçasını alıp eteğine, cübbesinin etek kısmına yamamış diye böyle bir menkıbe anlatılır. Yani bir Allah dostunun kediye karşı şefkati, merhameti. Yahut da Hoca Bahattin Nakşibend Hazretleri Buhara'da 7 yıl boyunca sokak hayvanlarına hizmet etmiş. İşte yiyecek vermiş, hasta olanların tedavisiyle ilgilenmiş, işte ayağı kırılanı ayağını tedavi etmiş vesaire. 7 yıl boyunca Hoca Bahattin Nakşibend Hazretleri şeyhinin emriyle sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisiyle meşgul olmuş. Kendi sahip olduğumuz bir hayvansa, yani koyun, keçi gibi, onların da hakkı var. Onun karnını doyurmak sahibinin vazifesi. Doyurmuyorsak o koyun yarın bizden hesabını sorar. Ha, sonra o koyunun veya keçinin yavrusu varsa sütün hepsini sağmamak, biraz yavruya bırakmak, o da o yavrunun bizim üzerimizdeki hakkı. Gerçi zaten bilenler bilir. Bir insan o koyunun veya keçinin sütünü tam olarak sağmak istese bile eğer yavrusu varsa o koyunun bir miktarını tutar kendisi. Sen bitti zannedersin sütü, yavrusu emmeye başlayınca tekrar bakarsın süt gelmiş. Yani o hayvan bile yavrusunu öyle düşünüyor. Ama dediğim gibi eğer yavrusu varsa bütün sütü almamak, biraz yavruya bırakmak, o da hayvan haklarına giriyor.
Osmanlı'da hocam ecdadımız hani buna yönelik özel vakıflar kurmuş bildiğimiz kadarıyla. Kuşlar için, işte kediler evet. için vesaire böyle birçok vakıf var hayvanları korumak için.
Gurabahane-i Laklakan.
Evet.
Laklak, leylek. Leylek. Laklakan, leylekler. Gurabahane-i Laklakan. Yani böyle ayağı kırılan vesaire hasta olan leyleklerin bakımı, tedavisi için bir vakıf. Osmanlı bir vakıf tahsis etmiş. Hakikaten bunlar çok güzel şeyler. Sonra anne baba hakkı meselesi. Yani kul hakkı deyince hiç ihmal edilmemesi gereken konuların birisi de anne baba hakkı. Kur'an-ı Kerim diyor ki anne baba senin yanında yaşlandıkları zaman onlara öf bile deme. Yani yaşlanınca bakıma ihtiyacı olur, hasta olur, yatalak olabilir. Yani böyle bezdim, usandım, yoruldum, öf pöf demek yok. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Anne hakkı, efendim baba hakkı, bunlar da önemli. Sonra çocuk hakkı meselesi var. Çocuk hakkı, yani çocuğun da annesine babasına hakları var. Anne baba çocuğuna önce doğunca güzel bir isim vermekle mükellef. Güzel isim vermezsek yarın bizden hesap sorabilir ahirette. Sonra erkek çocuğuysa belli yaşa gelince onu sünnet ettirmek. Sünnet cemiyeti yapmak. İyi bir dini eğitim vermek çocuğa. İyi bir dini eğitim vermezsek, dini ahlak vermezsek, dini öğretmezsek yarın ahirette annesinden babasından davacı olabilir. Efendim bunlar da çocuğun anne babası üzerindeki hakları. Sonra trafikte de kul hakkı olur. Trafikte emniyet şeridini gereksiz yere ihlal edip önümüzdeki 20-30-40 tane aracın önüne direksiyonu kırıp geçiyorsak ne oldu? O kişilerin zamanını çaldık. O kişilerin zamanını çaldık. Onların önüne geçtik.
Onlarla helalleşmek de imkansız gibi bir şey.
Tanımıyorsun ki. Daha zor. Veyahut da işte hazine arazisine, devletin hazine arazisine gece kondu yaptın. Hazine arazisi bütün ülkedeki vatandaş hepsinin orada hakkı var. Devletin çünkü devlet diye biri yok. Devlet hepimiz devletiz. Bütün insanlar toplandı da devlet oluyor, millet oluyor. Bütün milletin hakkı var.
Veya vakıflar hocam mesela.
Evet.
Ecdadın kurduğu birçok vakıf var ve günümüzde mesela medrese diye kurulan vakıf işte
kebapçı.
Kebapçı, nargile bahçesi olabiliyor.
Evet, bunlar da hep kul hakkı içine giriyor. Yani süremiz herhalde bitmek üzere. Yani bu şeyler çok Akifçiğim. Yani kul hakkı deyince böyle birçok mevzu giriyor. Bir de Allah hakkı meselesi var. Tabii Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği sağlık, sıhhate şükretmek, ona kulluk etmek, ibadet etmek vesaire gibi Allah hakları da var. Müşteri hakkı var. Defolu malı satmamak lazım müşteriye. Efendim böyle haklar çok var. İnşallah bunlara riayet etmek Cenab-ı Hak nasip etsin. Çünkü riayet edemezsek ahirette hepsinden tek tek sorguya çekilme durumumuz olabilir.
Peygamber Efendimiz'in vefatından önce hocam hani gözümün nuru namaz ve kul hakkı demesindeki belki de sır bu yani. Çünkü kul hakkı geriye kaldı mı helalleşmek de çok zor yani.
Evet.
Eyvallah hocam. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızı haklar konusu ve kul hakkına ayırmış olduk. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.